Ayrım 20.
Bir kahve içer misiniz dedi. Halis mi? Evet. Kalktı, takip ettim. Her adım attıkça binanın iç kısımları üzerine zamanın ve eskiliğin sıvadığı kirli soluklar azar azar kayboluyor, renkler parlıyor, her şey yenileşiyordu. Yıllarca evvele doğru yürüdüğümüzü hissettim. Nihayet 1917. Birinci Cihan Harbi. Posta, telgraf ve telefon nezaretindeyiz. Durduk. Memuri Müdüriyeti. Muamelat kaleminin önündeyiz. Kederli gülüşüyle yüzüme bakan genç çocuğu şimdi tanıdım. Bendim o tarihte bu kalemde yevmiye ile çalışan ben. Odaya girdik. Masalar sağlı sollu ve karşılıklı. Maddesiz ve sertliksiz gölgeler halindeydi. Başında hayaletler oturuyordu. 43 sene evvel olduğu gibi. Hepsi beni görünce ağızlarından şu sessiz kelimelerin nefesi çıktı. Sab şif hayus. Cevap verdim. Sab şif hayus. Yani sabah şerifler hayrolsunun acele söylenişi. Hey koca Niyazi Bey. Müminizim. Çok esmer yüzünde adeta al yanakları ve pala bıyıklarıyla müthiş ve tatlı Niyazi Bey. Yanındaki gölge sandalyeye oturdum. Konuşmak için ses çıkarmıyor, birbirimizin içinden geçenleri hemen anlıyorduk. Diyordu ki, ben harpten 3 sene sonra öldüm. Müsevvit Şücaettin arkamdan geldi. Hulusi daha sonra. En hastamız oydu. Dayandı maşallah. Bir iç çekiş. Ne günlerdi o değil mi? Ne samimiyetti aramızda. Bu kalemde bir defa birbirine kırılanı gördünüz mü? Hiçbir arkadaşı bir defa tekdire lüzum görmedim. Koca devlet-i âliye Osmaniye yıkılıyordu ama yine de muhteşem imparatorluk nizamı içinde. Son dakikaya kadar terbiyemiz, hürmet ve muhabbetimiz, şirazemiz bozulmadı. Şimdi nasılsınız? Ne var? Görünmez bir elin elime tutuşturduğu kahvemden bir yudum alır gibi olduktan sonra cevap verdim. Şimdi ne o samimiyet, ne verilen erkekçe söze sadakat, ne karşılıklı hürmet ve muhabbet var, ne de hatta şu kahve. Biraz daha konuştuk ve çıktım. Yanımda yürüyen o zamanki ben durdu. Güle güle dedi. Geçmiş günler her zaman burada. Boş vakitlerinizde bizi arayınız. Bugünkülerden bunalınca unutmayınız ki biz buradayız. Tercüman 1959. Ölümünün yıl dönümünde Tevfik Fikret. Evvelki gün Tevfik Fikret'in ölüm yıl dönümü imiş. Babamın en yakın dostu ve bana Peyami adını veren insan olduğu halde bu yıl dönümünü ben de unuttum. Fikret'in düşünce hayatında onu iki şahsiyetli adam gibi gösteren iki devre şairi vardır. Biri Rübab-ı Şikesti'nin şairidir. Müslümandır, Allah'a inanır ve büyük vatanseverdir. İkincisi Haluk'un defteri, tarihi kadim, Akif'e cevap şairidir. Allah'ı inkar eder. Hatta tezif eder. Vatansever olmaktan ziyade insaniyetçidir. Birinci devrenin şairine benim gibi hayran olanlar az değildir. Fakat ikinci devrenin zındık Fikret'ine kızdıkları için onun Türk şiirindeki mertebesini ona çok görenler, hatta ona düşman olanlar da vardır. Yalnız başta komünistler, maddeciler, kozmopolitler bu ikinci devrenin Fikret'ine hayrandırlar. Mahutlar onu kendilerine bayrak yapmışlardır. Felsefi inanışlarının İmanlı veya inkarcı oluşunun dışında bir Tevfik Fikret vardır ki Türk edebiyatındaki büyük değerini inkar etmek nafiledir. Hiç kimse onun tahtını sarsamamıştır ve sarsamaz. Maddeci ve Allahsız şaire gelince o devrin hemen bütün sanat ve fikir adamları gibi Fikret de zamanın büyük ilim hareketlerini ve felsefe akımlarını bilmiyordu. Einstein'ın dar ve kesin ilim zihniyetini yıkan izafiyetçiliğinden haberi yoktur. Bergson'un yeni spiritüalizminden haberi yoktu. Whitehead'in ve daha birçoklarının adını bile duymamıştı. Yeni doğan maneviyatçı büyük metafizikleri okusa da anlatabilecek bir felsefi düşünce yapısına sahip değildi. Henüz 20. asrın billurlaşmamış Nazım tefekkür nizamı ile teması olmayan o nesillerin geri bir bilgi ve anlayış havası içinde yetişmiş olmak gibi bir mazeretleri vardı. Şimdiki devrimbazların, zındıkların, tarih ve gelenek düşmanlarının bu kadarcık bir özürleri de yok ya. Sezgi yoluyla iman sahibi veya inkarcı olanlar bulunabilir fakat onların kendileri gibi düşünmeyenlere hücum etmeye hakları yoktur. Böyle bir münakaşaya girişebilmek için zamanımızın bütün felsefe ve metafizik akımlarını ve onların dayandıkları modern bilgi verilerini bilmek ve ileri sürülen iddiaları bilgi yoluyla delillendirmek lazımdır. Üst tarafı sen mürtecisin, sen zındıksın gibi keyfi isnatlara, hakaretlere varan ihtiras çatışmasıdır. Tevfik Fikret düşünce hayatının ikinci devresinde böyle bir ihtiras şairiydi ve sonrakilerde bu heyecan planından akıl ve bilgi planına yükselebilmiş değillerdir. Ezelin şarklılarız. Tercüman 1959. Müsahipzade. Sahne edebiyatımız ikinci büyük kaybına uğradı. Ekrem Reşit'ten sonra Müsahipzade 89 yaşında hayat sahnesinden ebediliğin dışarıdan görünmeyen kulis arkasına çekildi. Müsahipzade bütün tarihi komedilerinde hiçbir yabancı tesir görülmeyen halis milli bir tiyatro yazarıydı. Konularının bütün dekorları, şahısları, konuşma dilleri, bağlı oldukları gelenek ve görenekler, kıyafet ve muaşeretleri hep tarihte, milliydi. Nükte ve zarafetleri de milliydi. Çeyrek asır evvel şehir tiyatrosunu çınlatan kahkahaların Bir Kavuk Devrildi'ye, Aynaroz Kadısı'na, İstanbul Efendisi'ne, Mum Söndü'ye ve bu katıksız milli komedilerin Hazım, Vasfi ve arkadaşları gibi temsilcilerine neler borçlu olduğunu unutmamış olanlar pek çoktur. Sahne edebiyatımızın tarihinde bir Müsahipzade daha yoktur. Tarihi komedi çeşidini yaratan bu eşsiz adam, sağlığında benzersiz ölümünden sonra da halefsiz kaldı. Bugün, hele yarın, onun Osmanlıca'ya has istihza ve hiciv dilinin aynı incelik ve ifade hüneriyle yazabilecek kimse kalmadığı gibi, bunu anlayacak nesiller de kurumak üzeredir. Aynı anlayışsızlığa mahkum olduğu için eserleri uzun zamandır oynanmıyordu. Dünyanın hiçbir tiyatro eseri böyle bir ölüme mahkum olmamıştır. Her şeye rağmen şehir tiyatromuzdan ricamız olacaktır. Müsahipzade'ye sahne edebiyatı tarihimizdeki müstesna mevkine layık bir program zenginliğiyle ansın. Eserlerinden biri veya birkaçı oynansın. Hayatını ve eserlerini izah eden bir monografisi yayınlansın. Sağlığında da bir tevazu anıtı halinde kalan Müsahipzade böyle bir anma törenine çok layıktır. Batı edebiyatına hiç borçlanmadan tamamıyla milli ruh, dil, vak'a, nükte ve zarafetle şaheserler vermiş bir tiyatro yazarını unutulmanın pençesinden kurtarmak için hepimize düşen vazifelerin en büyüğü şehir hatta devlet tiyatrolarımızın omuzlarındadır. Tercüman 1959. 30 yıllık gazeteciler. Evvelki gün gazeteciler cemiyetimizin 30 yıl meslekte çalışmış arkadaşlarımıza karşı gösterdiği kadir şinaslığın güzel tecellisine şahit olduk. Cemiyet başkanı Cevat Fehmi Başkut'un vakarlı ve anlayışlı açış nutkundan ve ikinci başkan Osman Nebioğlu'nun törene ait izahlarından sonra bizlere çocukluğumuzdaki tevzi-i mükafat heyecanlarını yaratan armağanlarımız dağıtıldı. Başkanı da 30 yıllıklar arasında bulunan cemiyetimize teşekkürlerimizi sunduktan sonra gelecek yıllar için bir talimatnameye bağlanacağı haber verilen bu törenlerin daha kusursuz bir şekilde tertiplenmelerine hizmet etmek için bazı noktalara işaret etmek isteriz. Bu törenin yalnız gazeteciler cemiyeti mensuplarına inhisar ettirilmesi hedefine aykırıdır. Gaye bu cemiyette değil, gazetecilik mesleğine 30 yıl hizmet etmiş olanları kutlamaktır. Yusuf Ziya Ortaç, Asım Uz, Rasim Uz ve daha birçokları gibi mesleğe 30 yıl fasılasız hizmet etmiş olanları dışarıda bırakıp da sırf cemiyete mensup oldukları için 30 yıl önce gazeteciliğe başlamış, sonra ayrılmış, ticaret yapmış, devlet memuriyetlerinde bulunmuş, arada bir 2-3 makale yazmış arkadaşlarımızı mükafatlandırmakta gaye aleyhine bir eşitsizlik var. Törende armağan alan gazetecilerden isteyenlere meslek hakkında bir iki kelime söylemek imkanı verilmeliydi. Bizim zanaat, mükafat alıp susmak mesleği midir? Salonda gelenlere yerlerini gösteren vazifeli arkadaşlar yoktu. 30 yıllıklar dayanık bir halde oraya buraya oturdular. 40 yılda bir yan yana olmak, bir iki kelime konuşmaktan mahrum bırakıldılar. Caddenin gürültüleriyle dolu salonda mikrofon da iyi idare edilmiyor, sesler dağılıyordu. Gelecek yıllarda bu kusurların düzelmesi ve buna benzer bazı laubaliliklerin önlenmesini temenni edelim. Sultan Hamid'den beri birçok emir kulu devirleri yaşayan Türk basınının 50 yıl önce sansür kabusundan kurtulduğu doğrudur. Fakat vekiller heyeti kararı ile gazete kapatıldığı devirlerde de o sansürü aradığı da malumdur. Bir gazeteciler bayramında halk efkarını sunulacak pek çok hakikat vardır. Biz gümüş tabakalarımızı aldık. Başarı kazanan gençler de çeşitli mükafatlarını aldılar. Fakat halk ve yeni gazeteci nesilleri bu törenden fikir ve bilgi paylarını aldılar mı? Tercüman 1959. François Mauriac, François Sagan. Fransa'nın Nobel armağanı alan en az genç romancısı François Mauriac'ın Memoir Intérieur, İç Hatırat isimli son eserini okuduktan sonra en az yaşlı kadın romancısı François Sagan'ın Brahms'ı Seviyor Musunuz adındaki son romanını bitirmek üzereyim. 2 ay kadar evvel Paris'te Théophile Gautier sokağındaki apartmanın derin loşluğu içinde kendisiyle baş başa 2 saat kadar konuştuğum François Mauriac bana şaheserini şu ithafla hediye etti. Engelik düğümünün mütercimi ve romancı Peyami Safa'ya minnettarlığım ve büyük sempatimle. Engelek Düğümü, Mauriac'ın en sevdiğim romanlarından biridir. Onu 23 yıl önce tercüme ettim. Mevcudu kalmadı ve ikinci baskısı da henüz çıkmadı. Mauriac'la tanışmanın ve konuşmanın unutulmaz anlarını başka bir yazımda ebedileştirmeye çalışacağım. Eseri de beni içine çektiği derinliklerin bize intikal ettirilmesi denemesini başka bir makalemde bulacaksınız. Bugünlük İki kitabı karşılaştırmakla yetineceğim. Mauriac'ın şaheserinde hatıra halinde yaşanan bir gençliğin tazeliği, Sagan'ın romanında korku halinde yaşanan bir yaşlılığın sıkıntısı ve ümitsizliği var. Bu simetri benim icadım değil, iki eserin tabiatı ve gerçeği. Birinde üç çeyrek asra yakın bir yaşamışlığın koyduğu ve en geniş bütünleri kavramak iktidarını kazanmış bir ruh okyanusu, ötekinde 39 yaşında bir kadının aradığı aşktan mahrum kalışının 15 yaşındaki kızlara yaraşan derinliksiz yer yer zeka kıvılcımlarıyla ışıldayıp sönen üzüntüsü. François Sagan zavallı dahi. Bundan önceki 3 romanında da arayıp bulamadığı aşkı 4.sünde de yaşlı bir kadına aratmış ve yine bulduramamış. Çünkü onun bedbaht kuklaları aşkı en bulunmayacağı yerde, yatakta aramakta ısrar ediyorlar. İçinde sonsuz uykunun stajları yapılan yatakta, insan vücudunun ve her davranışının fani olduğu yatakta. Aşkı orada arayanların hayal kırıklığı ve sıkıntısı, François Sagan'ın bir keçi yavrusu gibi sıçrak üslubunda en hafif, acımtırak ve lezzetli ifadesini buluyor. Bu romanı, İçindeki taş bebeklerin mevcut olmayan ruhlarını anlamak için değil, Sagan gibi hayatın satında yaşayan, kedere uzaktan selam veren hoppa ve modern kadın ruhlarına yaklaşmak için okuyor ve eğleniyorum. Tercüman 1959. Bir Fransız başyazarı ve bizimkiler. Dünkü Cumhuriyet'te iki makale okudum. Birisi 3. sayfada Figaro başyazarlarından Raymond Aron'un Sovyetlerin Sınıfsız Cemiyet Efsanesi başlıklı makalesinin tercümesidir. Öteki Cumhuriyet başyazarı Nadir Nadi'nin Öyle mi dersin başlıklı yazısıdır. Bu iki makaleyi okuyunca iki başyazar da zihnimde boy ölçüştü. Raymond Aron, Figaro'daki başyazılarından önce ilmi araştırmalarda mihaz olarak gösterilen cilt cilt eserleriyle tanınmış bir mütefekkirdir. La Sociologie Allemande Contemporaine, Çağdaş Alman Sosyolojisi, Attitudes, Collectives et Relations Humaines, Kolektif Davranışlar ve Beşeri Münasebetler vesaire gibi kitapları vardır ve günlük makalelerinin dayandığı fikir temelleri bütün ilmi delilleriyle bu eserlerinde bulunur. Cumhuriyet'te iktibas edilen makalesinin düşünce seviyesi ilmi tonundan ve esaslı fikirlerin ifadesine has üslubundan bellidir. Bizim Nadir'in arada bir çırpıştırdığı başyazılarını temellendiren hiçbir eseri yoktur. İleri sürdüğü fikirlerin tarihi maddecilik veya tarihi sentez hangi metoda dayanacağı, hangi doktrine, hangi ekole, hangi ilmi delillere bağlandığı belli değil. Mesela Öyle mi dersin başlıklı makalesinde demokrasinin bir çoğunluk rejimi olmadığı tarzında bütün klasik hukuk nazariyelerini, sosyoloji ve siyasi tarih verilerini alt üst eden iddianın hangi ilmi esaslara dayandığı meçhuldür. Başlığından başlayan amiyane ve laubali üslup, oğlunu da kızın gibi devletin okuluna gönder. Orada 5 yıl bitirsin, 5 yılcık. Sonra Arap harflerini de dilediği gibi meşketsin cümlelerine benzer ifade adiliklerine düşmektedir. Berber dükkanında nargile için fikir beyan eden emekli mühendis müdürünün ifade tarzı. Bu bizim başyazar babadan kalma bir sütunda rastgele yazı çırpıştırmak hak ve hürriyetini beğenmediği çoğunluk rejiminden aldığını unutmuş. Özlediği seviyeli dikta rejimi bu memlekete gelse evvela esersiz başyazarların kalem oynatmalarını yasak etmekle başlayabilir. Batı medeniyetinin ilk seviye ölçülerinden biri de budur. Tercüman 1959. Ruşen Eşref Ünaydın. İç politika tarihimizde bir mebus Ruşen Eşref'in, dış politika tarihimizde bir diplomat Ruşen Eşref'in, edebiyat tarihimizde bir nasir Ruşen Eşref'in yerini tayin etmeye çalışmayacağım. Fakat edebi röportaj tarihimizde bir diyorlar ki yazarı Ruşen Eşref vardır ki bu eseri yazdığı tarihten beri onunla hiçbir benzeri boy ölçüşememiştir. Hatta bu röportaj nevini Türkiye'de kuran ve bu geleneğin temel taşını atan odur. Sayısız ana eserler gibi Latin harflerine çevrilmek şansından mahrum kalan diyorlar ki, Birinci Dünya Harbi'nde Türkiye'deki edebiyat nesillerinin başlıca temsilcilerini konuşturan ve zamanın bütün edebiyat meselelerini edebi zevk ve tercihlerini ortaya koyan bir edebiyat anketidir. İçinde eski ve yeni şöhretlerle birlikte onların çevrelerindeki hava, eşya, bütün cansız varlıklar da konuşur. İnsanları içinde yaşadıkları fizik çevre, maddi çevre, tanıştıkları kimselerle münasebetlerinin manevi iklimi, tabiat, ev, meslek, dekoru içinde tanırsınız. Onları vücuda getiren çeşitli tesirlerin eserleriyle alakalarını elinizde tutar gibi olursunuz. Ediplerimizin değil, edebiyatımızın o günkü fotoğraflarını seyredersiniz. Anket eşyanın ve insanın iliklerine işlemiş bir bakış nüfuzundan doğan canlı müşahedelerle ve konuşmalarla doludur. O tarihten birkaç sene sonra Fransa'da Le Nouvel Littéraire'in başyazarı Frédéric Lefebvre'in Uneur avec başlığı altında yaptığı edebi röportaj serisini hatırlatır. Edebiyat tarihimiz içinde kılavuz ışıkları veren bu eserin Latin harfleriyle yeniden basılmamış olması veya basılmışsa bile hiçbir yerde bulunmaması Ruşen Eşref'in acı ölümünden daha az acı olmayan bir eksikliktir. Marif Vekaleti'nin veya İş Bankası yayınlarını idare eden Hasan Ali Yücel dostumuzun bu eseri yeniden hayata kavuşturmasını temenni ederiz. O güzel Osmanlıcasına el dokunmamak şartıyla. Bir devrin zevki, yaşama üslubu, edası ve cihan telakkisi o dile sımsıkı bağlıdır. Bugünkü dil o havayı yeniden ciğerlerimize dolduramaz. Kim onlar sorusu manasızdır. Kim onlarsa edebiyatçı odur. Üst tarafı köksüz ve ümitsiz bir tufeli kalabalığıdır. Tarihsiz edebiyat felaket zedeleridir. Bilmezler ki tarihsiz ne edebiyat olur, ne memleket, ne de varlık. Temmuz 1959. Yükseklerde uçmaları tehlikelidir. Öyledir şirin kardeşim Doğan Nadi. Bu müşahede yalnız ağabeyin için değil, bütün esersiz başyazarlarımız için doğrudur. Esersiz başyazar olmaz. Bu benim keşfettiğim veya vaaz ettiğim bir kanun değil. Batı medeniyetine layık ve mensup her memlekette eşyanın tabiatından doğan normal bir haldir. Çocuk doğurmamış ana, bina yapmamış mimar, ipek yapmamış ipek böceği, ışık vermeyen lamba nasıl isimlerinin taşıdığı iddiaya layık değillerse, esersiz profesör, esersiz tenkitçi, esersiz başyazar ve benzerleri de içindekilere çok bol gelen cübbeler giymişlerdir. Sen çocukken bu memlekette eser sahibi başyazarlar bir iki taneden ibaret değildi. Ebu Ziya'ya ben de yetişemedim. Fakat Ahmet Mithatlardan, Ali Kemallerden, Celal Nuri'lere, Ağaoğlu Ahmetlere kadar gelen günlük başyazar ve Ahmet Şuayip, Abdullah Cevdet, Ziya Gökalp, Süleyman Nazifler'den benzerlerine kadar gelen dergi başyazarlarının yanında yetişen nesildenim. Bu saydıklarımın hepsi eser sahibiydi. Senin deyiminle kalantor eser. Esersizler devri Cumhuriyet'te başladı diyemem. Daha evvelde tek tük böyleleri vardı. Mesela gazete sahibi olduğu için ağabeyin gibi kendisinde baş makale yazmak ehliyetini, hakkını, selahiyetini gören ikdam sahibi Ahmet Cevdet vardı. Fakat büyük sosyal davalarda havari rolüne çıkıp felsefeyi, ilahiyatı, hukuku, sosyolojiyi güldüren hükümler savurmazdı. O büyük kültür nesli kurudu. Bugün yoklukta düzgün cümle kurabilen ve bir gazeteye sahip arkadaşların baş makale yazmalarında hoş görebiliriz.